Ayrım 3.
Aşklarım, savaşlarım ve kürtlerim. Kadınları anlatmak isterim aslında. Sevişirken yaldızlanan tenlerini, ince tül perdeler gibi her açtığınızda bir başka kadınla karşılaştığınız karmaşık ve değişken ruhlarının rengarenk kıpırtılarını, şehvetle bağırırken başka, kızarken başka, küserken başka, konuşurken başka bakan gözlerini, zaman zaman tenlerinin altında dolaşan hergele gülümsemeyi, zaman zaman gözlerinin kenarından uçuveren hüznü, kırılganlıklarını ve vahşetlerini anlatmak isterim aslında. Hep kadınları yazmak isterim ve aşklarımı. Beni her seferinde hep aynı yerimden vuran aşklarımı. Bir kadında bütün kadınlara duyduğum aşkları, bütün kadınlarda hep aynı kadına duyduğum aşklarımı. Sonra şiirler söylemek isterim. Hepsi aşk üstüne. Mutlulukla mutsuzluğun birbirine sarıldığı o karanlık çizgiyi yazmak isterim. Sonra savaşlarımı yazmak isterim. Tek başıma yaşadığım o parçalayıcı, yok edici savaşlarımı. Hep vuran, hep vurulan olduğum, gümüşten kılıçlar gibi beni lime lime eden sözcüklerle kendimi parçaladığım savaşlarımı. Gözlerimin beni terk ettiği, ellerimin benden uzaklara düştüğü, uykularımın aldıkları son yarayla ölmek üzere beni bırakıp kaçtıkları o tek kişilik savaşlarımı anlatmak isterim. Her savaştan sonra parça parça kendilerine sığındığım kadınlar. Hepsi de benim çocuklarım olan kadınlar. Neden bütün kadınların kaçınılmaz olarak anneme benzediğini merak ettiğimi yazmak isterim. Annemi yazmak isterim. Bir hastane odasında annesinin ölümünü bekleyen bir çocuğu yazmak isterim. Bunları yazmam tabii. Gazeteler, dergiler, televizyonlar bunun için değil. Akıllı yazılar yazmak gerekir. Parlamentodan, Genelkurmay'dan, Milli Gelir'den, PKK'dan, aşiret reislerinden, idamlardan, mahkemelerden, demokrasiden, enflasyondan söz etmek gerekir. Ve ben hep bunları yazarım. Kürtlerle Türkler birbirini öldürmesinler diye yazılar yazarım ve Kürtlerle Türkler birbirlerini öldürürler. Türkler beyaz adam oynar, Kürtler kızılderilileri. Kürtler Türk sözünü duyunca eli sopalı jandarmayı, Türkler Kürt sözünü duyunca kalın bıyıklı PKK'lıyı düşünür. Kürtler Türk çocuklarının el ele kuytularda dolaşıp birbirlerine seni seviyorum dediklerini, aşık olduklarını, sevindiklerini, üzüldüklerini, ağladıklarını unutur. Türkler Kürt delikanlılarıyla Kürt kızlarının birbirlerine ilanı aşk etmek istediklerinde hiçtet kim dediklerini zaten bilmez. Çok seviyorum sözlerinin Kürtçesinin gelik hiçtet kim olduğunu, ışıksız mezralarda, karanlık mağaralarda, pınar başlarında bu sözlerin binlerce kez tekrarlandığını hiç düşünmez. Bir Türk'ün bırakın Kürtler istediklerini söylesinler demesi vatana ihanettir. Savcılar, polisler, mahkemeler ayağa kalkar. Kürtlerin arasından birinin şu Türklerle bir daha konuşsak demesi ise vatana ihanet değilse de davaya ihanet manasına gelir. Ben Türklerle Kürtler hakkında yazarım. Aslında yazmak istediğim ise kadınlardır. Bütün kavimlerin kadınlarının ruhlarının aynı ürpertilerle değiştiğini, bütün kavimlerin kadınlarının ruhlarının derinliklerinde aynı anda 7 kadın taşıdıklarını, bütün kavimlerin kadınlarının mutsuzluğu mutluluğa, mutluluğu mutsuzluğa çeviren o sihri emzirdiklerini, bütün kavimlerin kadınlarının ruhlarında ahlaksızlık çiçeklerini açtığını, bütün kavimlerin kadınlarında aynı korkunç şefkatin gizli olduğunu anlatmak isterim. Bunları anlatmam tabii. Her gün uzun namlulu silahlarıyla ölü eli geçirilen teröristlerin sayısını, öldürülen askerlerin kaç kente gönderildiğini dinlerim. Benim annem kaç kere ölür? Ben kaç kere aşık olurum? Kaç kere kendi savaşlarımda kendimi parçalarım? Benim uykularım nerelere kaçar ya Rabbim? Neden terk eder o uykular beni? Bir kadının gözlerine dikkatle bakarsınız. Orada sevişirken büyüyen o göz bebeklerinde yıldızları göreceğinize inanır mısınız? Ben inanırım. Bir dikkatle bakarım gözlerine. İçlerine düşüp kaybolduğum çok olur. Parmaklarınızın ucuyla onların tenine dokunduğunuzda bütün huzursuzluklarınızın ve savaşlarınızın dineceğine, iyi olacağına, kaybettiğiniz uykularınıza kavuşacağınıza inanır mısınız siz? Ben inanırım. Bütün kavimlerin kadınlarına dokunurum. Kadınlara dokunurken iyilerim uzar benim. Sizi öldürmek için iyileştirir kadınlar. Bütün kavimlerin kadınları beni öldürürler. Ve türküler söylerler kadınlar. Seviştikten sonra çırılçıplak türküler. Odam kireçtir benim, telim inançtır benim diye söylerler. Berfin, berfin diye söylerler. Geçen gün o ciddi ve akıllı bir vatansever ve yiğit ve kahraman gazetelerden birini okudum. Berfin, Kürtçe kar tanesi demekmiş. Ve Kürtlerin çocuklarına Berfin ismi takmaları yasakmış. Kürtler kar tanesine Berfin diyorlar ve çocuklarına o ismi takamıyorlarmış. Bir çocuğum olsa ona Berfin ismi takmak isterdim. Herhalde bu da vatana ihanet olurdu. Bir başka ihaneti vataniye daha. İhaneti vataniye beni hiç ilgilendirmiyor. Aşklarımı yazmak isterim ben. Beni hep aynı yerimden vuran aşklarımı ve ben her kanadımda imparatora isyan ettiği için idama mahkum edilen kocasının Roma geleneklerine göre kendini bıçaklaması gerektiği halde korkmasına dayanamayan kadının bıçağı kendi karnına soktuktan sonra kocasını uzatıp non dole, bak acımıyor demesi gibi hep aynı şeyi söylerim. Bak acımıyor. Aşkın insanı nasıl yaktığını ve insanın acılarla kavrularak daha dayanmak istediğini anlatmak isterim. Neden insan en büyük mutluluğu bu korkunç acıda bulur, onu merak ederim. Neden mutluluk acının hemen yanında gizlidir ve neden birinden tatmak için mutlaka öbüründen de tatmak gerekir? Ruhlarının derinliklerinde 7 ayrı kadın taşıyan kadınlar aşık olduklarında 7 kere mi acı çekerler acaba? Erkeklerden daha çok acı çektikleri için mi erkeklere daha çok acı çektirmek isterler? Ben kadınları yazmak isterim. Sonra yazıyı her şeyden bağımsız, saf, belki aşktan bile daha mutlu ve aşktan bile daha yakıcı olan yazıyı anlatmak isterim. İnsanların niye yazı yazdığını, kendi yazılarıyla nasıl vurulduklarını, yazıların yazarları kadınların erkekleri öldürdüğü gibi nasıl büyüleyerek öldürdüğünü ve geride yazıdan başka hiçbir şeyin kalmadığını anlatmak isterim. Aşklar, kadınlar, yazılar. Bunlar yazılmaz tabii. Akıllı yazılar yazmak lazım. Öğütler vermek lazım. Her şeyi bilmek, vatanı sevmek lazım. Dış politikadan, milli birlik ve bütünlükten, Cumhuriyet tarihinin en kritik günlerinden söz etmek lazım. Yurttaşlık derslerini yazarlık diye yutturmak lazım. Vatanı sevmek için kadınları, aşkları, yazıları unutmak lazım. Kadınların gözlerine bakmamak lazım. Ama ben kadınların gözlerini vatanımdan çok seviyorum. Ve artık kendimi ele vermek istiyorum. Evet, sizin kadar vatansever, sizin kadar akıllı, sizin kadar kahraman değilim. Sizin savaşınızı yaşamıyorum. Ben kendi savaşlarımda ölüyorum. Kendi aşklarımda, kendi kadınlarımda ölüyorum. Uzun namlulu tüfekleriyle ölü ele geçirilenleri ve vurulan genç askerleri artık duymak istemiyorum. Hiçbir kavim bana yakın değil ve hiçbir kavimden uzak değilim. Uykularım beni çoktan terk etti. Artık çok sevdiğim korkularımı da kaybediyorum. Annem kaç kere ölürüm bilmiyorum. Ben kaç kere ölürüm bilmiyorum. Türk çocuklarının birbirlerine seni seviyorum diye fısıldadıklarını, Kürt çocuklarının hiç de kim dediklerini biliyorum. Bütün kavimlerin kadınlarının bedenlerinde azgın çiçekleri açtığını, hepsinin aynı şehvet ve şefkatle beni öldürdüğünü biliyorum. Bütün kavimlerin kadınları, kadınlar, benim çocuklarım. Hepsinin adını Berfin koyuyorum. Şarkı söyler gibi. Milyonlarca yıldan beri akan hayat, her rüzgar değdiğinde değişen egzotik bir çiçek gibi biçimden biçime, renkten renge, kokudan kokuya geçerken iki şey hiç değişmeden bu değişimi sırtında taşıdı. Aşk ve cinayet. Hayat, canavar bir ipek böceği gibi kozasını hep öldürmekle sevmenin etrafında ördü. Ve insanlar hiç durmadan hep bu iki vazgeçilmez tutkuyu, öldürmeyi ve sevmeyi anlattılar. Niye öldürdüklerini ve niye sevdiklerini keşfetmeye çalıştılar. Bazen sevdikleri için öldürdüler, bazen öldürdükleri için sevdiler. Geliştikçe cinayetlerini daha büyütüp savaşları icat ettiler. Cinayetlerini özgürleştirirken garip bir şekilde cinayetlerinden değil, aşklarından korktular. İnsanların topluluklar halinde karşı karşıya gelip aynı anda birçok cinayeti bir arada işlemesiyle oluşan savaşlar, bu cinayetleri herkesten iyi planlayan komutanları yarattı. Komutanlar daha iyi komutan olup başka komutanlardan daha fazla adam öldürebilmek için insanlara yaşamanın önemli olmadığını anlatmaya başladılar. Ölün dediler. Kabileniz için ölün. Kralınız için ölün. Padişahınız için ölün. Bayrağınız için ölün. Vatanınız için ölün. Kabileler, krallar, padişahlar, bayraklar, sınırlar değişti ama öldürmek hiç değişmedi. İnsanlar cinayetlerle ölüp aşklarla çoğaldılar. Cinayetlere kutsal isimler bulundu. Kahramanlık, cesaret, şehadet icat edildi. Savaşa giden Romalı lejyonerler kendi ölümlerini kabul ederek selamladılar komutanlarını. Ave Sezar, ölüme gidenler selamlıyor seni. İspanya İç Savaşı'nda faşistler cinayeti daha da yücelttiler. İki kelimeli korkunç sloganlarını kazıdılar tarihe. Viva Muerta! Yaşasın ölüm. Bir insanın hayatının önemsiz olduğu kılıçlarla kazındı insanların aklına. Bir hayat hiçbir şeydir. Ve André Malraux, Fransızların bu ünlü yazarı ve kültür bakanı, toplu cinayetlere kurban gidenlerin tarihi cevabını verdi komutanlara. Bir hayat hiçbir şeydir ama hiçbir şey bir hayat değildir. Hiçbir şey olan bir hayatla bir hayat olmayan hiçbir şey arasında sıkışan insanların aşklarını romanlar, savaşlarını tarih anlattı. Aşk da, savaş da aynı şekilde ilgi çekiciydi. Belki de cinayetlere ve savaşlara olan tutkuları yüzünden insanlar aşklarını da savaşlara benzetmeye başladılar. Saldırılar, karşı saldırılar, geri çekilmeler, pusular ve ihanetler yerleştirdiler aşkların içine. Aşkta da fetihler, fatihler, zaferler, yenilgiler, güçlüler, kurbanlar vardı. Aşk da savaş gibi taraflardan biri teslim olana kadar sürüyordu. Aşkta da savaşlar gibi sonuçların arasında beraberliğe yer yoktu. Aşkta da savaşta olduğu gibi güçlüler kazanıyor, güçsüzler kaybediyordu. Aşkta da savaşta olduğu gibi güçlüler soğuk ve vahşiydiler. Asurluların çocukları olan Suriyeliler, Mezopotamya ikliminin bereketli savaşları ve aşklarını yaşarken o korkunç atasözünü buldular. İki yürekten biri soğuk, biri sıcaktır. Sıcak olan yüreği çöpe atarlar. Soğuk olan yürek pırlanta değerindedir. Güçlünün ve güçsüzün, kazananın ve kaybedenin bulunduğu yerde mutluluğun olmayacağını keşfettiklerinden olsa gerek, insanlar bir şairin ağzından mutlu aşk olmayacağını ilan ettiler. Hiçbir şey olmayan, hayatların cinayetlerinden ve aşklarından mutluluk yerine acı çıkıyordu. Cinayetlerde ve savaşlarda acı vardı. Aşklarda da acı vardı. Niye bu kadar çok acı var sorusunun cevabı ise bulunamıyordu. Viyana valslerinin en büyük ustası Strauss, karısını kederiyle baş başa bırakarak terk ettikten sonra acılarla sarsılan aşklarını yaşamış ve bir gün karısıyla yeniden karşılaşmıştı. Kadın herkesin kendi kendine sorduğu soruyu Strauss'a sormuştu. Niye çektik bunca acıyı? Strauss kısa bir cevap vermişti. Müzik gibi. Hiçbir nedeni yok. Niye başkasının oğlu değil de benim oğlum öldü sorusunun cevabı böyleydi. Müzik gibi. Hiçbir nedeni yok. Bu acıları niye ben çektim sorusunun cevabı da aynıydı. Müzik gibi. Hiçbir nedeni yok. Hayat kozasını cinayetlerle aşkların çevresinde örüyordu ve bunun niye böyle olduğunun cevabı yoktu. Müzik gibi nedensizdi. Nasıl şarkı söylüyorsak öyle öldürüyor, nasıl şarkı söylüyorsak öyle acı çektiriyorduk. Şarkıların, cinayetlerin, aşkların, acıların nedeni yoktu. Biz insanlar böyleydik. Bir hayatın hiçbir şey olduğuna inanıyor, mutlu aşk olmadığına iman ediyor, şarkı söyler gibi öldürüp şarkı söyler gibi acı çektiriyorduk. Ölmeyi mi öldürmeye gidenler selamlıyordu komutanlarına. Ave Sezar, ölüme gidenler selamlıyor seni. Aşka gidenlerin bir Sezar olsa onlar da böyle selamlardı onu. Ave Sezar, acıya gidenler selamlıyor seni. Bir savaştan bir savaşa, bir aşktan bir aşka aramızda hep yıkılmış şehirler, parçalanmış insanlar bırakarak yürüyor ve hep aynı acıyı buluyorduk.
Her savaşta ve her aşkta uzaktan altın kuleleri, gümüş kubbeleri görünen o efsanevi kaleyi, mutluluk denilen o büyülü kenti zapt edeceğimizi sanıyor ama her seferinde biz yaklaşınca kent kaybolup yerini farkına bile varmadan yıkıp geçtiğimiz bir harabeye bırakıyordu. Komutanlar bir hayat hiçbir şeydir diyordu. Aragon mutlu aşk yoktur diyordu. Strauss müzik gibi hiçbir nedeni yok diyordu. İnsanlar cinayetlerini büyütüp savaşlara çeviriyor, baltalarını tüfeklerle, sapanlarını uçaklarla değiştirerek birbirlerini öldürüyorlardı. Her şey değişiyor ama öldürme tutkusu değişmiyordu. Kabileleri, kralları, bayrakları, komutanları, vatanları için öldürüyorlardı. Hiç durmadan öldürüyorlar ve öldürmeyi kutsallaştırıyorlardı. Toplu törenlerle cinayetlerini kutluyorlardı. Aşklarını da savaşlarına benzetiyorlardı. Sonra niye mutsuzuz diye soruyorlardı. Biz niye mutsuzuz ey tanrım? Macbeth kral olmak için kralını öldürüyor. Otello kıskandığı için Desdemona'yı boğuyor. Brutus özgürlük için Sezar'ı hançerliyor. Romeo aşkı için vuruluyor. Hamlet intikam için cinayetler planlıyordu. Shakespeare biçim biçim cinayetleri anlatarak hayatı çözmeye çalışıyordu. Macbeth kralı öldürdükten sonra kanlı ellerine bakarak haykırıyordu. Koca Poseidon'un bütün denizleri. Yıkayabilir mi bu elleri? Yıkayamaz. Ellerim kana boyar denizleri. Tarih denizleri kana boyayan ellerle yazılıyor. Komutanlar her seferinde aynı emri veriyordu. Öldürün. Hayat kozasını cinayetlerle aşkların çevresinde örüyor. Aşklar da savaşlara benziyordu. Savaşlarda da, aşklarda da arkamızda harabeler bırakarak zaferlerden zaferlere yürüyorduk ve galibiyetle bitmiş bir savaşın sonucunda savaş meydanına bakan Büyük İskender'e "Bu nedir Aristo?" diye sorduran şair, binlerce ölümle bitmiş savaşın sonucunu Aristo'nun ağzından tek cümleyle açıklıyordu. Zafer ya da hiç. Faşistler ise ölüme tapınıyorlardı. Viva Muerta! Hiçbir şey olan bir hayatla bir hayat olmayan hiçbir şey arasında savaşlara aşık olup, aşkları savaşlara dönüştürerek, kederden kedere dolaşırken, Malrux ölüme gidenlerin adına atıyordu çığlığını. Bir hayat hiçbir şeydir ama hiçbir şey bir hayat değildir. Şarkı söyler gibi öldürüp, şarkı söyler gibi acı çektirerek, müzik gibi nedensiz ıstırapların arasında sürüklenirken, bütün acıların aslında bir nedeni olduğunu, bütün çektiklerimizin aslında bizi son çığlığa atmaya hazırladığını görecektik. Bir hayat her şeydir. Ya bu çığlıktan sonra bir iki savaşlara aşık olup, aşkları savaşlara çevirmekten vazgeçecek ve yeni şiirimizi duyacaktır. Duyacaktık. Mutlu aşk vardır. Kokular, sesler, acılar. Gündüzleri panjaları sıkı sıkıya kapalı, tütsü kokulu evine saklanıp, yalnızca geceleri dışarı çıkan, siyah perçemleri, kara gözleri, züppeliği, zengin ailesi, kendi cinsinden olanlara düşkünlüğünü gözlerden saklayabilmek için herkese kapadığı özel dünyasıyla bu yüzyılın başında Fransız sosyetesinin ve edebiyat mahfillerinin en çok konuşulan üyesi haline gelen Marcel Proust, yeryüzü edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük yapıtlarından biri olan Geçmiş Zaman Peşinde'ye çaya batırılan bir bisküvi kokusunu anlatarak başlar. Geçmiş bir bisküvi kokusuna takılarak içinde kaybolduğu karanlıklardan çıkıp gelir. Yeraltı mağaraları gibi simsiyah bir karanlığa gömülmüş duran hafızamızın derinliklerinde bazen bir koku, bazen bir ses, ani ve keskin bir ışık yakarak o girintili çıkıntılı duvarlara kazınmış görüntülerden birini aydınlatıverir. Her koku hafızanın bir başka duvarının önünde yanar. Çikolata kokusu, ipek yerdirmeli bir babaanneyi, taze badana ile diş macunu kokusunun karışımı, yatılı okulların açılış günlerini, Lair du Temps parfümü, gençlik partilerinin gizlice girilmiş yatak odalarını, taze ot kokusu bir bahar şafağının alıcı karanlığında ağaçların altındaki bir sevişmeyi anlatır, aydınlatır. Sesler de kokular gibi hafızamızın derinliğine yaptığımız yolculuklarda bize yol gösterir. Bir çıngırak sesi köşkün önündeki tozlu yoldan geçen yoğurtçuyla birlikte çocukluğumuzu, bir ezan sesi bir mahalle kavgasında kasıklarından bıçaklanan gençlik arkadaşımızın cenazesini, ağır gecelerin yorgunluğundan çatlamış bir kadın sesi ıslak havlu kokan bir kerhane odasındaki ilk orospuyu çıkartır ortaya. Kokular ve sesler olmasa belki de geçmişimiz olmazdı. Her şey hafızamızın derinliklerinde gizli kalırdı ve biz onlara ulaşamazdık. Yaşanan her şey karanlıkların içinde kaybolur giderdi. Geçmişe yaptığımız yolculuklar biterdi. Proust, bir bisküvi kokusuyla başlayan 16 ciltlik nehir romanını yazamazdı. Bir kadının sesi canımızı acıtabilmek için hışkırıkla kahkaha arası bir tonda bir şeyler söylediğinde daha önce aynı sesle aynı sözcükleri tekrar eden onca kadını bir anda hatırlayıp çıldırmazdık. Yağmurlu bir günde bir şemsiyenin altından fışkıran bir kahkaha bize eski sevinçlerin yolunu göstermezdi. Kaybettiklerimiz için bu kadar çok üzülmezdik. Sevişmelerde kulaklarımıza ahlaksızca sözler fısıldayan sesler olmasa bu sesi başka kimler duyuyor diye kıskançlıkların çengeline takılmazdık. Kokular ve sesler olmasa birbirimizi tanıyamazdık. Malrux bir romanında kendi sesini ilk kez bir plaktan duyan bir insanın nasıl şaşırdığını, kendi sesini tanıyamadığını anlatır. Hayatımız boyunca duyduğumuz bütün sesler arasında en az tanıdığımız, daha doğrusu hiç tanımadığımız tek ses kendi sesimizdir. Başka sesler bize birçok şeyi hatırlattığı halde kendi sesimiz bize hiçbir şey hatırlatmaz. Sesimiz hafızamızda tek bir ışık bile yakmaz. Kendi sesimiz bize yabancıdır. Kendi kokumuzu da alamayız. Kokumuz da yabancıdır bize. Bu kadar yakın olup da sesine ve kokusuna yabancı olduğumuz tek insan kendimiziz. Belki de bu yüzden kendimizi tanımayız. Belki de bu yüzden bir başka insanın sesine ve kokusuna bu kadar çok ihtiyaç duyuyoruz. Belki de bu yüzden aşık oluyoruz. Belki de bir başkasının sesini ve kokusunu kendi sesimizin ve kokumuzun yerine koymaya, bir başkasının sesini ve kokusunu bir parçamız gibi hissetmeye aşk diyoruz. Belki de sevdiğimiz insanın sesine doğru akıp gitmemiz aslında kendimize doğru yaptığımız bir yolculuk. Orospuların zor aşık olması belki de o kadar çok sesi ve kokuyu bir arada duymalarından, hiçbirini benimseyememelerinden. Çapkınların gizli hüznü belki de o kadar çok ses ve koku arasında kendilerini parçalamalarından, kendilerini hiçbir kokuda ve sesle tam olarak bulamamalarından. Kendi sesimizde ve kokumuzda, hafızamızda yer yok. Biz kendimize yabancıyız. O yüzden başkalarının sesiyle sevinip başkalarının sesiyle acı duyuyoruz. Aşkı aramak hep kendi sesimizi, kendi kokumuzu aramak belki. Hafızamızda bize dolaştıracak bir kılavuzu bulmaya çalışmak. Terk edildiğimizde duyduğumuz acı bir parçamızı kaybetmekten. Terk ettiğimizde ardımızda bıraktığımız keder, terk ettiğimiz insanın sesini ve kokusunu kendimizle birlikte götürerek geride bıraktığımız boşluktan. Aşkı yaşarken bunun hiç bitmeyeceğini sanmamız, bize bağışlanan büyük yanılgı sonucu aşık olduğumuz insanın sesini ve kokusunu kendi parçamız gibi sanmamızdan. Sesler ve kokular olmasa geçmişimiz olmazdı. Sesler ve kokular olmasa aşklar olmazdı. Sesler ve kokular olmasa acılar ve sevinçler olmazdı. Aşk, kendimizin sandığımız bir sesin ve kokunun aslında bize ait olmadığını, bir başkasının sesi ve kokusu olduğunu anladığımız zaman bitiyor. Yanıldığımız sürece aşığız biz. İnsan duygularını, duygulardaki minicik kıpırtıları yeryüzünde en iyi yazan yazarlardan biri olan Proust, siyah perçemleri, kara gözleri ve yakışıklı yüzüyle bir eşcinseldi. Ama bu gerçek onun aşkı çok iyi anlatmasına engel olmadı. O yanılgılarını erkeklerle yaşıyordu. Ama yanılgının kiminle yaşandığı değil, nasıl yaşandığıydı onun için önemli olan. Ve erkeklere düşkün bir erkek, kadınlarla erkeklerin ilişkisini en iyi anlatan romancılardan biri oldu. Bir bisküvi kokusuyla başlayan 16 ciltlik eserini bitirdiği zaman 57 yaşındaydı ve yanından hiç ayrılmayan hizmetçisine ''Artık ölebilirim Celestine'' demişti. ''Kitabımı bitirdim.'' Bunu dedikten 2 ay sonra da öldü. Ölürken ''Daha yazacaklarımı yazamadım.'' diyen Dostoyevski'nin aksine ''Kitabımı bitirdim, artık ölebilirim.'' diyen Proust, geçmişe kokulardan gidildiğini anlattı bize. Kokuyu Proust'tan, sesi Malrux'tan aldık. Özlemi ve acıyı kadınlar verdi. Seslere ve kokulara tutulduk. Çocukken görüp çok şaşırdığım bir battaniyeyi annesi sanan küçük köpek yavrusu gibi başkalarının sesini ve kokusunu hiç tanımadığımız kendi sesimiz ve kokumuz sandık. Hep de öyle sanacağımız sesler ve kokular olacak. Hep duymak istediğimiz bir ses olacak. Hep koklamak istediğimiz bir koku. O seslerin ve kokuların vücutları olacak. Sevdiğimizi sandığımız ama aslında sesini ve kokusunu çalmaya uğraştığımız vücutlar. Kendi sesimizi ve kokumuzu hiç tanıyamayacağız. Hiç bilmeyeceğiz. Kendi kokumuz bize hafızamızda asla kılavuzluk edemeyecek. Geçmişimizi hep başkalarının kokularından ve seslerinden yapacağız. Hep başkalarının seslerine ve kokularına bağımlı olacağız.
Aşk diyeceğiz bu bağımlılığa.
Kendi sesimiz sandığımız ses, istediğimiz gibi konuşmayınca şaşıracağız. Ses bizi terk edince parçamız koptu sanıp sakatlanacağız. Kendi sesimiz başkasının sesi oldu diye kıskanacağız. Bizim için kokular yapacaklar. Chanel'lar, Dior'lar, Lagerfeld'lar, Davidoff'lar karışacak aşklarımıza. Seslerini ve kokularını istediklerimize vücutlarına da isteyeceğiz. Seni seviyorum dediğimizde, sen benim sesim ve kokumsun demek isteyeceğiz. Süskind, Koku diye bir roman yazıp kokunun hayatımızı nasıl etkilediğini anlatacak bize. Kendi hafızamızda başkalarının sesleri ve kokularını kılavuz yapıp dolaşabileceğiz ancak kendi geçmişimize ancak başkalarıyla ulaşabileceğiz. Aşk tanrısı dünyayı yanılan emriyle yaratacak. Hep yanılacağız. Hep yanıldığımız için hep acı çekeceğiz. Ama sevinçlerimizi de bu yanılgıya borçlu olacağız. Bu harikulade yanılgıyı bize en iyi bir eşcinsel anlatacak. İlahi bir alay gibi. Her ses ve her koku sonsuz bir yeraltı mağarası gibi uzanan karanlık hafızamızda ışıklar yakacak. Gerintili çıkıntılı duvarlara kazınmış görüntüleri aydınlatacak. En parlak görüntüler en büyük yanılgılarımıza ait olacak. Yanıldığımız sürece seveceğiz. Sonra yanıldığımızı anlayacağız ve gidip yeniden yanılacağız. 5. mevsim. Stanbeck, Tatlı Perşembe isimli o harika kitabında Biliman Mahallesi'nde yaşananları anlatır. Balıkçılar, serseriler, orospular, göçmenler, sevimli dolandırıcılar, kilisenin papası, mahallenin polisi, randevu evinin patroniçesi, deniz ürünleri hakkında araştırma yapan genç biyolog, hepsi toplumsal rollerini hiç aksatmadan oynarken birbirleriyle de dostça bir ilişkiyi sürdürürler. Bir gün mahalleye genç bir kız gelir. Kızın otobüsten indiğini gören polis, onun nereye gideceğini hemen tahmin eder. İşsiz kız mahallenin randevu evine gider. Patroniçenin gözü kızı pek tutmaz. Çünkü kızın memeleri büyük, kalçaları ise dardır. Halbuki iyi bir orospu olmak için küçük göğüslü, geniş kalçalı olmak gerekir patroniçeye göre. Ama gene de kıza acıyıp iş verir. Ama kızın sadece göğüsleriyle kalçası değil, ruhu da pek uygun düşmez orospuluğa. Randevu evinde çalışırken mahalledeki serserilerin kısaca dop dedikleri genç biyologdan hoşlanır. Biyolog da onu sever ama bunu bir türlü söyleyemez. Sonunda genç kız randevu evinden ayrılır. Randevu evinin yanındaki bir arsada boş duran, yan yatmış büyük bir kalorifer kazanının içine yerleşir. Kazana odun atılan deliği evinin kapısı yapar. Ateşin çıktığı deliği perdeler takıp pencereye dönüştürür. Randevu evinin patroniçesine verdiği eşyalarla evini düşer. Her akşamda olduğu gibi, Dop'la kızın arası da pek iyi değildir ve genç biyolog bir gün kızla barışmak için onun ziyaretine gider. Üstünde ziyaretin şerefine giydiği takım elbisesiyle kravatı, elinde bir demet çiçekle dizüstü çöküp kalorifer kazanının kapı niyetine kullanılan deliğinden içeri girmeye çalışırken bir yandan da şöyle düşünür. Herkes pencerelerden gizlice seyrederken kalorifer kazanından içeri dört ayak sürünerek girmeyi saygıdeğer bir biçimde yapabilen bir insan, hayatta her şeyi saygıdeğer bir biçimde yapabilir. Ne bir orospuya aşık olması, ne bir kalorifer kazanından içeri elinde çiçeklerle dizüstü sürünerek girmesi, dokun saygıdeğer olmasını engellemez. Tam aksine bütün mahalle Old Deniz Shoes marka biralarını içip duran serserilerden patroniçeye, satranç oynarken niye hile yapılamayacağını bir türlü anlamayan sahtekar bakkaldan kilisenin papazına kadar herkes onların bir araya gelip mutlu olmasına yardım etmeye uğraşır. Dokun duyduğu sevginin başka zaman çirkin, gülünç, anlamsız görülebilecek her şeyi güzelleştirip İnsanları sevecenlikle gülümseten bir hoşluğa çevirdiğini okurken aşkın size her şeyi yaptırabileceğine ve yaptığınız her şeyin de size bir çekicilik kattığına inanırsınız. Bir orospuya aşık olabilir, bir kalorifer kazanından içeri dört ayak üstünde girebilir, asla yapılamayacağını sandığınız şeyleri büyük bir istekle yapabilirsiniz. Aşk her şeyi olduğundan başka bir şeye dönüştürür. Her şeyin görüntüsü değişir. İnsanların yaşadığı 5. mevsimdir aşk. Isısı, ışığı, görüntüsü, algılaması, kokusu, tadı, dokunuşu diğer 4 mevsimde yaşananların hepsinden değişiktir. Ne güneş bildiğiniz güneştir, ne insanlar bildiğiniz insanlar, ne de siz bildiğiniz sizsinizdir. Saygıdeğer bir şekilde bir kalorifer kazanından içeri 4 ayak üstünde sokabilir aşk sizi. Ve dokun dediği gibi bir kalorifer kazanından içeri 4 ayak üstüne sürünerek girmeyi saygıdeğer bir biçimde yapmayı becerebilen bir insan, her şeyi saygıdeğer bir biçimde yapmayı becerir. Kapısından içeri girmekte tereddüt ettiğiniz bir kalorifer kazanı varsa çevrenizde, dizlerinizin üstüne çöküp girin içeri. Yazak kumlar. Herkesin içinde sabırlı bir tohum gibi kendi kuzasında saklı duran bir aşk yatar. Bir gün bir güneş parlar, bir yağmur düşer ve tohumun çatlayıp çiçekler açtığını, ruhunuzun rengarenk bir ağaç gibi rüzgarlarla dans ettiğini görürsünüz.